Ayrım 2.
Bu yüzden politikada hata yapmamak için proletarya ve burjuvazinin çıkarlarının uzlaşması üstüne kurulmuş reformist bir politika değil, kapitalizmin sosyalizmle kaynaşmasını öngören uzlaşıcı bir politika değil, uzlaşmaz bir proleter sınıf politikası yolu izlenmelidir. İşte Marksist diyalektik yöntemin toplum yaşamına, toplum tarihine uygulanmış biçimi budur. Marksist felsefi materyalizme gelince bu da temelde felsefi idealizmin tam karşıtıdır. 2. Marksist felsefi materyalizmin temel uzlaşmaz bir proleter sınıf politikası yolu izlenmelidir. İşte Marksist diyalektik yöntemin toplum yaşamına, toplum tarihine uygulanmış biçimi budur. Marksist felsefi materyalizme gelince bu da temelde felsefi idealizmin tam karşıtıdır. 2. Marksist felsefi materyalizmin temel nitelikleri şunlardır. A. Dünyayı bir mutlak idenin, bir evrensel ruhun, bilincin cisimleşmesi olarak gören idealizmin tersine Marksist felsefi materyalizm dünyayı haliyle maddi olarak kabul eder. Dünyadaki bütün değişik olayları hareket halindeki maddenin değişik biçimleri olarak görür. Diyalektik yöntemin ortaya koyduğu gibi olayların karşılıklı ilişkileri ve birbirine bağlılıkları hareket eden maddenin gelişme yasasıdır. Dünya, maddenin hareket yasalarına uygun olarak gelişir ve hiçbir evrensel ruha gereksinimi yoktur. Engels diyor ki, materyalist dünya görüşü doğanın olduğu gibi hiçbir şey katmaksızın kavranmasıdır. Ludwig Feuerbach'ın tezi. Dünya bir tümdür, hiçbir insan tarafından yaratılmamıştır. O sistemli olarak parlayan ve sistemli olarak sönen, öncesiz ve sonsuz canlı bir alev halindeydi ve öyle olarak da kalacaktır diyen eski filozof Heraklit'in materyalist görüşünden söz ederken Lenin, diyalektik materyalizm ilkelerinin çok güzel bir anlatımıdır bu diyor. Felsefe defterleri. B. Gerçekte yalnız bilincimizin var olduğunu, maddi dünyanın, varlığın, doğanın ancak bizim bilincimizde, duyularımızda, düşün ve algılarımızda bulunduğunu savunan idealizmin tersine Marksist materyalist felsefe, maddeyi, doğayı, varlığı bilincimizin dışında ve ondan bağımsız olarak var olan nesnel bir gerçek olarak kabul eder. Madde, bütün duyuların, düşünlerin ve bilincin kaynağı olduğu için ilk veridir. Maddenin, varlığın bir yansıması olan bilinçsi ikinci veridir. Düşünce gelişmesinde yüksek bir kusursuzluk düzeyine erişmiş olan bir maddenin, yani beynin ürünüdür. Beyin düşünme organıdır ve bu yüzden insanın düşünceyi maddeden ayırması büyük bir yanlışlık yapması demektir. Engels şöyle diyor. Düşüncenin varlıkla ruhun doğal ilişkisi sorunu tüm felsefenin en önemli sorunudur. Filozofların bu soruya verdikleri yanıtlar onları iki büyük kampa ayırmıştır. Ruhun doğaya göre öncelik taşıdığını ileri sürenler idealizm kampını oluştururlar. Doğaya öncelik tanıyan ötekilerse materyalizmin çeşitli ekollerini oluştururlar. Ludwig Feuerbach ve klasik Alman felsefesinin sonu. Engels şöyle sürdürüyor. Tek gerçek bizim içinde olduğumuz duyusal olarak algılanabilen maddi dünyadır. Bilincimiz ve düşüncemiz ne kadar duyuların üstünde görünürlerse de maddi ve bedensel bir organın yani beynin ürünüdürler. Madde ruhun ürünü değil tersine ruhun kendisi maddenin en yüksek ürününden başka bir şey değildir. Aynı yapıt. Madde ve düşünce sorunu üzerine Marx şöyle diyor. Düşünceyi düşünen maddeden ayırmak olanaksızdır. Bütün değişikliklerin öznesi maddedir. Kutsal aile. Lenin, Marksist materyalist felsefeyi tanımlarken şöyle diyor. Genellikle materyalizm, nesnel gerçek varlığın, maddenin, bilinçten, duyulardan ve deneyimden bağımsız olduğunu kabul eder. Bilinç, varlığın bir yansımasından başka bir şey değildir ve en fazla varlığın yaklaşık olarak doğru, yeterli, tamı tamına bir yansımasıdır. Materyalizm ve empiriyokritizm. Ve Lenin şöyle sürdürüyor. Madde, duyu organlarımıza etki yaparak duygular yaratan şeydir. Madde, bize duyularla verilen nesnel bir gerçektir. Madde, doğa, varlık, fiziksel olan her şey ilk veridir. Ruh, bilinç, duyular, ruhsal olan her şey ise ikinci veridir. Aynı yapıt. Dünya tablosu, maddenin nasıl hareket ettiğini ve maddenin nasıl düşündüğünü gösteren bir tablodur. Aynı yapıt. Beyin, düşünme organıdır. Aynı yapıt. C. Dünyanın ve onun yasalarının bilinebileceğini yadsıyan, bilgilerimizin değerine inanmayan, nesnel gerçeği kabul etmeyen ve dünyanın bilimle anlaşılamayacak, kendinde şeylerle dolu olduğunu savunan idealizmin tersine, Marksist felsefi materyalizm, dünyanın ve onun yasalarını tümüyle bilinebilir, deneyim ve pratikle doğrulanmış olan doğa yasaları üzerine bilgilerimizin nesnel gerçeğin tutarlılığını taşıyan geçerli bilgiler olduğunu kabul eder. Ve dünyada bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Yalnızca henüz bilemediğimiz ama bilim ve pratik yoluyla açıklanacak ve bilinir duruma sokulacak şeyler vardır. Dünyanın bilinemeyeceğini ve kavranamayacak kendinde şeylerin var olduğunu savunan Kant ve öteki idealistlerin görüşlerini eleştirip bilgimizin sağlam bilgi olduğunu ileri sürerek materyalist tezi savunurken Engels şunları yazıyor. Bunu ve bütün öteki felsefi fantezileri en etkili biçimde çürüten şey pratik, özellikle deneyim ve sanayi pratiğidir. Bir doğa sürecini kavrayışımızın doğruluğunu, o süreci kendimiz yaparak, onu kendi öz ortamında oluşturarak ve üstelik kendi amaçlarımız için kullanarak tanıtlayabiliyorsak, Kant'ın o kavranması olanaksız olan kendinde şeyine bir son vermiş oluruz. Bitki ve hayvan organlarından elde edilen kimyasal maddeler, organik kimya, onları ardı ardına üretmeye başlayana dek böyle kendinde şeyler olarak kaldılar. Bundan sonradır ki o kendinde şey, bizim için bir şey haline geldi. Söz gelimi kök boyanın renkli maddesi alıçeri, şimdi artık tarlalarda kök boya yetiştirmekle değil, çok daha ucuz ve kolaylıkla kömür katranından elde edilmektedir. 300 yıl boyunca Kopernik'in güneş sistemi bir hipotez olarak kaldı. Doğruluğu üzerine 1'e karşı 100 bin, 10 bin bahse girişilebilecek bir hipotez olarak ama yine de bir hipotez olarak. Ama ne zamanki Lever bu sistem sayesinde elde edilen sayılara dayanarak bilinmeyen bir gezegenin varlığının gerekliliğini ortaya koydu ve üstelik bu gezegenin gökte mutlaka olması gereken durumunu hesapladı, ne zamanki Galile gerçekten bu gezegeni buldu, Kopernik sistemi de tanıtlanmış oldu. Ludwig Feuerbach ve klasik Alman felsefesinin sonu. Bogdanov, Bazarov, Yüşkeviç ve Mekin öteki izleyicilerinin fideizmini suçlayarak doğa yasaları üzerine edindiğimiz bilimsel bilgilerin sağlamlığını, bilimsel yasaların nesnel gerçekleri temsil ettiğini ileri süren ünlü materyalist tezi savunurken, dipnot, fideizm ilk doğruların bilgisi imanla kazanılır diyen ve akla göre imanı öncelik tanıyan felsefi anlayış. Lenin şöyle diyor, çağdaş fideizm hiçbir zaman bilimi yatsımaz. Yatsıdığı tek şey bilimin abartılmış savları yani nesnel gerçeği bilme savlarıdır. Materyalistlerin düşündüğü gibi nesnel gerçek varsa insan deneyiminde dış dünyayı yansıtan doğa bilimleri yalnız onlar bize nesnel gerçeği vermeye yetenekliyse fideizmin tümü çürütülmüş demektir. Materyalizm ve empiriyokritizizm. Marksist felsefi materyalizmin karakteristik nitelikleri kısaca işte bunlardır. Felsefi materyalizm, ülkelerinin toplum yaşamını ve toplum tarihini inceleme alanlarının uzatılmasının ne kadar gerekli olduğu, bu ülkelerin toplum tarihine ve Proletarya Partisi'nin pratik faaliyetinin uygulanmasının ne büyük önem taşıdığı kolayca anlaşılmaktadır. Doğa olayları arasındaki karşılıklı ilişki, bağlılık, doğanın gelişme yasaları ise bundan sosyal yaşamdaki olaylar arasındaki karşılıklı ilişki ve bağlılığın da toplumun gelişme yasaları olduğu ve rastgele bir şey olmadığı sonucu çıkar ortaya. Böylece toplumsal yaşam ve toplum tarihi bir rastlantılar yığını olmaktan kurtulur çünkü toplum tarihi toplumun zorunlu bir gelişmesi haline ve toplumsal tarihin incelenmesi de bir bilim haline gelir. Bu yüzden Proletarya Partisi'nin pratik faaliyeti, seçkin kişilerin iyi niyetleri, aklın ve evrensel ahlakın ve bunun gibi isterleri üstüne değil, toplumun gelişme yasaları ve bu yasaların incelenmesi üstüne oturtulmalıdır. Devam edelim. Dünya bilinebilirse, doğanın gelişme yasaları üzerine edindiğimiz bilgiler, nesnel gerçeklerin geçerliliğini taşıyan sağlam bilgilerse, bundan toplum yaşamının, toplumsal gelişmenin de bilinebileceği ve toplumsal gelişme yasaları üzerine edinilen bilimsel bilgilerin nesnel gerçek geçerliliği taşıyan sağlam bilgiler olduğu sonucu çıkar ortaya. Bu yüzden toplum tarihi bilimi, toplum yaşamındaki olayların tüm karmaşıklığına karşın söz gelimi biyoloji kadar kesin bir bilim haline gelebilir ve toplumsal gelişme yasalarından pratik amaçlar için yararlanılabilir. Bu yüzden Proletarya Partisi, pratik faaliyeti içinde kendini olur olmaz nedenlerle değil, toplumsal gelişme yasalarıyla ve bu yasalardan çıkartılan pratik sonuçlarla yön vermelidir. Bu yüzden sosyalizm, eskiden olduğu gibi insanlık için görkemli bir gelecek düşü olmaktan çıkar, bir bilim haline gelir. Bu yüzden bilimle pratik faaliyet, teoriyle pratik arasındaki bağ, aralarındaki birlik, Proletarya Partisi'nin yol gösterici yıldızı olmalıdır. Devam edelim. Doğa, varlık, maddi dünya birinci veri, bilinç ve düşünce ikinci, türevsel veri ise maddi dünya insan bilincinden bağımsız olarak var olan nesnel gerçeği temsil ediyorsa ve bilinç bu nesnel gerçeğin bir yansımasıysa bundan aynı biçimde toplumun maddi yaşamının ve varlığının önde geldiği, ruhsal yaşamınınsa ikinci, türevsel bir veri olduğu ve toplumun maddi yaşamının insan iradesinden bağımsız olarak var olan nesnel bir gerçek olduğu, toplumun ruhsal yaşamınınsa bu nesnel gerçeğin, bu varlığın bir yansıması olduğu sonucu çıkar ortaya. Bu yüzden toplumun ruhsal yaşamının oluşum kaynağını, sosyal düşünlerin, sosyal teorilerin, politik görüş ve politik kurumların doğuş kaynaklarını, bu düşünlerin, teorilerin, görüşlerin ve politik kurumların kendilerinde değil, bu düşünleri, teorileri, görüşleri ve bunları yansıtan toplumsal varlıkta, toplumun maddi yaşam koşullarında aramak gerekir. Bu yüzden toplum tarihinin değişik dönemlerinde değişik sosyal düşün, teori, görüş ve politik kurumlar görülebiliyorsa, köleci sistemde belli bir takım sosyal düşün, teori, görüş ve politik kurumlarla karşılaşmışken, feodalizmde başkalarına, kapitalizmde daha başkalarına rastlıyorsak, bu düşünler, teoriler, politik görüş ve politik kurumlar kendi doğası ve özellikleriyle değil, sosyal gelişmenin değişik dönemlerinde toplumun maddi yaşam koşullarının da değişik oluşuyla açıklanmalıdır. Toplumun varlığı, toplumdaki yaşam koşulları nasılsa, o toplumun düşünleri, teorileri, politik görüş ve politik kurumları da öyledir. Marx bu konuyla ilgili olarak şöyle diyor. İnsanların varlığını belirleyen bilinçleri değil, tersine bilinçlerini belirleyen sosyal varlıklarıdır. Ekonomi politiğin eleştirisine katkıya ön söz. Bu yüzden politikada hata yapmamak ve boş hayalciler durumuna düşmemek için Proletarya Partisi eylemlerini soyut, insan aklının ilkeleri üstüne değil, sosyal gelişmeyi belirleyen toplumun somut, maddi yaşam koşulları temeline oturtmalı, büyük adamların iyi niyetlerine değil, toplumun maddi yaşamının gelişmesinin gerçek gereksinimleri üstüne dayandırmalıdır. Narodnikler, anarşistler ve sosyal devrimcileri de kapsayan bütün ütopyacıların başarısızlıklarının nedenleri arasında toplumun maddi yaşam koşullarının toplumsal gelişmede oynadığı birinci derecedeki rolü anlayamayışları ve idealizme saplanarak pratik faaliyetlerini toplumun maddi yaşam koşullarının gelişme gereksinimleri üstüne değil, bu gereksinimlerin dışında ve bunlara karşı olan toplumun gerçek yaşamından kopmuş ideal planlar ve geniş kapsamlı projeler üstüne dayandırmaları da vardır. Marksizm, Leninizmin gücü ve canlılığı, pratik faaliyeti toplumun maddi yaşam koşullarındaki gelişmenin gereklerine dayandırmasından ve onu toplumun gerçek yaşamından hiçbir zaman ayırmamasından gelir. Ama Marx'ın söylediklerinden sosyal düşünlerin, teorilerin, politik görüş ve politik kurumların toplum yaşamında hiç önemi olmadığı, sosyal varlığı toplumun maddi yaşam koşullarının gelişmesini karşılıklı olarak etkilemediği sonucu çıkmaz. Biz buraya dek yalnızca sosyal düşünlerin, teorilerin, politik görüş ve politik kurumların kaynaklarından, ortaya çıkışlarından söz ettik. Bunların toplumun ruhsal yaşamının, onun maddi yaşam koşullarının bir yansıması olduğunu söyledik. Bu sosyal düşünlerin, teorilerin, politik görüş ve politik kurumların önemine, tarihteki rollerine gelince tarihsel materyalizm onları asla yadsımaz. Tersine onların toplum yaşamı ve toplum tarihi üzerindeki rollerini ve önemlerini özellikle belirtir. Değişik türde sosyal teoriler ve düşünler vardır. Günlerini doldurmuş olan ve toplumun can çekişen güçlerinin çıkarlarına hizmet eden eski düşünler ve teoriler vardır. Bunların önemi toplumsal gelişme ve ilerlemeye zarar vermelerinden dolayıdır. Bir de toplumun ilerici güçlerinin çıkarlarına hizmet eden yeni ve ileri düşünler vardır. Bunlar toplumun gelişmesine, ilerlemesine yardım ettikleri için önem taşırlar ve toplumun maddi yaşam koşullarındaki gelişmenin gereklerini ne kadar doğru yansıtırlarsa önemleri de o kadar büyüktür. Yeni sosyal düşünler ve teoriler ancak toplumun maddi yaşamındaki gelişmenin toplumun önüne yeni görevler koymasıyla ortaya çıkarlar. Ama bir kez ortaya çıktıktan sonra da toplumun maddi yaşamındaki gelişmenin ortaya koyduğu yeni görevlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştıran, toplumun ilerlemesine yardım eden en büyük güç haline gelirler. İşte tam bu noktada yeni düşünlerin, yeni teorilerin, yeni politik görüş ve politik kurumların örgütleyici, harekete geçirici, değiştirici tüm önemi apaçık kendini gösterir. Yeni sosyal düşünler ve teoriler topluma tamamen gerekli oldukları için ve bunların örgütleyici, harekete geçirici ve değiştirici nitelikleri olmaksızın toplumun maddi yaşam koşullarındaki gelişmenin zorunlu amaçlarının başarılması olanaksız olacağı için ortaya çıkarlar. Toplumun maddi yaşamındaki gelişmenin ortaya koyduğu görevler tarafından ortaya çıkarılan bu yeni sosyal düşünler ve teoriler kendilerine yol bularak yığınların malı olurlar. Yığınları toplumun can çekişen güçlerine karşı harekete geçirerek örgütlerler, böylece de toplumun maddi yaşamındaki gelişmeye zarar veren bu güçlerin yıkılmasını kolaylaştırırlar. Bu yüzden toplumun maddi yaşamının gelişmesiyle toplumsal varlığın göstermekte olduğu gelişmenin olgunlaşmış görevlerinin temeli üstünde fışkıran yeni sosyal düşünler, teoriler, politik görüş ve politik kurumlar, sonradan kendileri de toplumun maddi yaşamının olgunlaşmış görevlerini tümüyle sonuna dek yerine getirmek ve onun daha da gelişmesi olanağını sağlayacak gerekli koşulları yaratmak yoluyla toplumsal varlığı ve toplumun maddi yaşamını etkilerler. Marx bununla ilgili olarak şöyle diyor. Teori yığınları kavradığı anda maddi bir güç haline gelir. Hegel'in hukuk felsefesinin eleştirisi. Bu yüzden toplumun maddi yaşam koşullarını etkilemek ve gelişmesini, ilerlemesini hızlandırmak için Proletarya Partisi öyle bir sosyal teoriye, öyle bir sosyal düşüne dayanmalıdır ki bu sosyal düşün ve teori toplumun maddi yaşamındaki gelişmenin gereklerini doğru bir biçimde yansıtsın ve böylece de geniş halk yığınlarını harekete geçirmeye, onları karşı devrimci güçleri ezmeye ve toplumun ileri güçlerine yol açmaya hazır Proletarya Partisi'nin büyük ordusu içinde seferber etmeye ve örgütlemeye yetenekli olsun. Ekonomistlerin ve menşeviklerin başarısızlıklarının nedenlerinden biri de ilerici teorinin, ilerici düşünlerin harekete geçirici, örgütleyici ve değiştirici rollerini kavrayamayarak kaba materyalizme saplanmaları, bu rollerin önemlerini hemen hemen sıfıra indirgeyerek partiyi pasifliğe ve zayıflığa mahkum etmeleridir. Marksizm, Leninizminin gücü ve canlılığı, toplumun maddi yaşamındaki gelişmenin gereklerini doğru bir biçimde yansıtan ilerici bir teoriye dayanmasından, teoriyi kendine uygun bir düzeye çıkarmasından, bu teorinin harekete geçirici, örgütleyici ve değiştirici gücünün her zerresini kullanmayı bir görev bilmesinden gelir. İşte tarihsel materyalizmin toplumsal varlıkla toplumsal bilinç arasındaki toplumun maddi yaşamındaki gelişme ile toplumun ruhsal yaşamının gelişmesi arasındaki ilişkiler sorununa getirdiği çözüm budur. 3. Tarihsel materyalizm. Şimdi geriye şu soruyu açıklığa kavuşturmak kalıyor. Tarihsel materyalizm açısından son çözümlemede toplumun görünüşünü, düşünlerini, görüşlerini, politik kurumlarını ve bunları belirleyen toplumun maddi yaşam koşullarıyla ne anlatılmak isteniyor? Toplumun maddi yaşam koşulları ne demektir? Bunların ayırt edici nitelikleri nelerdir? Kuşkusuz bir şeydir ki toplumun maddi yaşam koşulları kavramı her şeyden önce toplumun maddi yaşamının en vazgeçilmez ve değişmezlerinden biri olan toplumsal gelişmeyi haliyle etkileyen coğrafi ortamı, toplumu çevreleyen doğayı kapsamaktadır. Peki coğrafi ortamın toplumsal gelişmedeki rolü nedir? Coğrafi ortam toplumun görünüşünü, insanların sosyal sisteminin niteliğini, bir sistemden ötekine geçişini belirleyen ana etken midir? Tarihsel materyalizm bu soruya olumsuz karşılık verir. Coğrafi ortam hiç kuşkusuz toplumun değişmez ve vazgeçilmez koşullarından biridir. Ve elbette ki toplumun gelişmesini etkiler. Bu gelişmeyi hızlandırır ya da yavaşlatır. Ama madem ki toplumdaki gelişme ve değişmeler coğrafi ortamdaki gelişmelerden karşılaştırılamayacak kadar bir hızla ilerliyor, öyleyse bu etki belirleyici bir etki değildir. 3000 yıllık bir sürede Avrupa'da birbiri ardı sıra 3 ayrı sistem gelmiştir. İlkel komünal sistem, kölecilik ve feodal sistem. Doğu Avrupa'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği toprağı üzerinde ard arda 4 ayrı sosyal sistem geçmiştir. Oysa bu süre içinde Avrupa'daki coğrafi koşullar ya hiç değişmemiştir ya da coğrafyada kaydedilemeyecek kadar az değişiklik olmuştur. Bu anlaşılır bir şeydir. Coğrafi ortamda az çok önemli bir değişme olması için milyonlarca yılın geçmesi gerekli olduğu halde insanların toplumsal sisteminde hatta çok önemli bir değişikliğin olabilmesi için birkaç yüzyıl ya da 2000 şu kadar yıl yeter. Bundan da anlaşılıyor ki coğrafi ortam sosyal gelişmenin ana nedeni, belirleyicisi olamaz. Çünkü on binlerce yıllık bir süre içinde hemen hemen değişmeden kalan bir şey, birkaç yüzyılda köklü değişikliklere uğrayan bir şeyin gelişmesinde temel neden olamaz. Kuşkusuz bir şeydir ki toplumun maddi yaşam koşulları kavramı nüfus artışını, şu ya da bu kadar olan nüfus yoğunluğunu da kapsar. Çünkü insan toplumun maddi yaşam koşullarının zorunlu öğelerinden biridir. Belli bir insan sayısı tabanına erişilmedikçe toplumun herhangi bir maddi yaşamı olamaz. Öyleyse nüfus artışı insanoğlunun sosyal sisteminin niteliğini belirleyen temel bir güç müdür? Tarihsel materyalizm bu soruya da olumsuz karşılık verir. Kuşkusuz nüfus artışı toplumdaki gelişmeyi etkiler. Bu gelişmeyi hızlandırır ya da yavaşlatır. Ama toplumun gelişmesinde asıl güç olamaz ve toplumun gelişmesi üstüne olan etkisi belirleyici nitelikte bir etki değildir. Çünkü nüfus artışı tek başına bir sosyal sistemin yerini neden başkasına değil de tam şu biçimde bir sosyal sisteme bıraktığını, neden ilkel komünal sistemin ardından kesinlikle köleci sistemin, onun ardından feodal sistemin, onun ardından da burjuva sisteminin gelip bir başka sistemin gelmediğini açıklayabilecek ipuçları veremez. Nüfus artışı toplumsal gelişmenin belirleyici gücü olsaydı, daha fazla bir nüfus yoğunluğu zorunlu olarak buna bağlı daha yüksek biçimde bir sosyal sistem doğururdu. Ama durumun böyle olmadığını görüyoruz. Çin'deki nüfus yoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'ndekinden 4 kat daha fazladır. Sosyal gelişme sırasında Amerika Birleşik Devletleri Çin'den önde gelir. Çünkü Çin'de hala yarı feodal bir sistem hüküm sürmektedir. Dipnot: bu kitap yazıldığı zaman, Eylül 1938, henüz Çin'de ulusal demokratik devrim gerçekleşmiş değildi. Oysa Amerika Birleşik Devletleri kapitalist gelişmenin en yüksek aşamasına erişeli çok oluyor. Belçika'daki nüfus yoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'ndekilerinkinden 19, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ndekinden 26 kat fazladır. Ama yine de Amerika Birleşik Devletleri sosyal gelişme sırasında Belçika'dan ileridedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ne gelince Belçika'yı tüm bir tarih döneminin gerisinde bırakmıştır. Çünkü Belçika'da kapitalist sistem hüküm sürdüğü halde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği daha şimdiden kapitalizmle işini bitirmiş ve sosyalist bir sistem kurmuştur. Bunlar gösteriyor ki nüfus artışı toplumsal gelişmenin temel gücünü, sosyal sistemin temel niteliğini ve toplumun görünüşünü belirleyen güç değildir, olamaz da. A. Peki ama toplumun maddi yaşam koşulları düzeni içinde toplumun görünüşünü, sosyal sistemin niteliğini, toplumun bir sistemden ötekine gelişmesini belirleyen temel güç öyleyse nedir? Tarihsel materyalizme göre bu güç insanın varoluş için gerekli olan yaşama araçlarının elde ediliş biçimi, toplumun yaşayabilmesi ve gelişebilmesi için zorunlu olan yiyecek, elbise, ayakkabı, ev, yakacak, üretim aletleri ve bunun gibi maddi malların üretim biçimidir.